Ayrım 49.
Gecenin ayazını kemiklerinde duyumsuyordu Mihail'den ayrıldığında. Bu adam üşür mü hiç? Benzin bile donmuş. Bunlar savaşıyor. Anasını belleyecekler faşist köpeklerin. Biz de burada sokakta üşüdük diyeceğiz. Feriköy'de atladığı Kurtuluş Beyazıt tramvayında sırtını küskün gibi dönmüş, dalıp gittiği pencere dibindeki tahta koltukta gözü akıp giden, tek tük kişilerin dolaştığı sokaklara takılı birkaç saat önce yaşamına girmiş Mihail'i inceliyor, konuştuklarını bir bir düşünüyordu her yanıyla. Zil durmuş, kapı kapanırken koşarak daldığı Haydarpaşa vapurunda, Pendik treninin boş sayılacak, ikinci mevki vagonunda da kafasından geçirip durdu konuşmalarını. Şimdi ne yapacaktı peki? Nasıl çözümleyecekti aygıt sorununu? 3 lirası vardı cebinde. Ne yanından baksa çok güçsüz duyumsuyordu kendini. Mazlumun koca kahvesi, evi, işi, çevresi, o bile yürütememiş, yanlışlar yapmış. Niye sormamıştı ne yanlışı yaptığını mazlumun? Öğrenmeli ki yinelemeyelim. Turgut'la konuşsa mıydı? Tek konuşabileceği kişi oydu ya, o da doğru olmazdı. Ne yapacaktı ki Turgut? Seher'le buluşacaklardı yarın. Mihail'den söz etmeden onu açabilirdi işin bir yanını. Evi mi tutsalardı? Sevinecekleri şeydi ya, nereden bulacaklardı göze batmayacak yerde evi? Cihangir, Ayaz Paşa, Maçka'da filan olurdu ancak. Kimsenin yandaki dairede kimin oturduğunu bilmediği apartman katları. O da bulunursa. Hava parası isterler, kefil isterlermiş. Boyumuzu aşar. Kıyı köşe mahallelere gittin mi de gözü üstünde herkesin. Saklayamazsın, bir şey uyduracaksın. Söyle doğruyu, okul olduğu için nikahlanamıyoruz. Çok geçmez, kovlarlar okuldan kızı. Ne boktan toplumda yaşıyoruz be. Bir de seviyoruz bu halkı. Halkın ne suçu var? Kimin var peki? Öğrenemedin daha. Canım biliyoruz. Biraz daha uyanık olsa bu halk yani. 12'ye geliyordu eve vardığında. Anahtarı çevirip de kapıyı açınca teyzesi bitiverdi sofada her vakit olduğu gibi. Kulağı kapıda, yolumu gözler bu kadıncağız. Aç mıydı? Dolapta kerevizle pilav vardı biraz. Uzanıp tuttu Halil'in ellerini. Yüzünü buruşturdu. Donmuşsun, donmuş dedi. Gece yarılarına dek böyle. Ne biçim önverste bu? Alışkın olduğu sözleri teyzesinin de artık alıştığı sessiz bir gülümsemeyle yanıtlarken paltosunu, atkısını asıp pabucunu çıkararak tuvalete girdi. Ellerini yıkayıp mutfağa geçtiğinde küçük, kalaylı bakır sahanları tel dolaptan gaz ocağına almıştı teyzesi. Bir bardak suyla iki dilim kara ekmek vardı masada. Acıkmıştı. Önüne konan sahandaki yemeği istekle yemeye başladı. İçeriden getirip uzattığı posta kara kağıdını görünce sevinerek almıştı ki 20'yi görünce bozuldu. Epeydir gelmediğine göre 50-60 bekliyordu en azından. Nesine yeterdi 20 lira? 15 lirasını üçer beşer borçlandığı teyzesine verecekti. İsteksizce bitirdi yemeği. 20 lira göndermiş diye söylenmesine tepki göstermişti teyzesi. Başında 4 çocuk vardı. Ne yapsındı Recep abisi? Bu zaman ne zamandı? Teyzesi bulaşıkları toplarken kalkıp yukarıya odasına çıktı. Buz gibiydi oda. Soyunup yatağa girdi hemen. Kafasında burgu gibi dönüp duran şey aygıtı nasıl saklayacağıydı. Arka bahçeyi düşündü. Kazıp toprağa gömse miydi? Lenin de gizli yayınları toprağa gömer, üstünde çiçek yetiştirirmiş. Ankara cezaevinde duymuştu eskilerden. Avuç içi kadar bahçe, iç içe, komşu evlerin pencereleriyle çevrilmiş dört bir yandan. Ne vakit kazacaktı toprağda? Teyzesinden de çekiniyordu. Gizlice ceplerini aradığı duygusuna kapılmıştı bir keresinde. Anasının gözü koca karı. 3 kez evlenmiş. Hepsinden de birer kızı var, üçü de evli, Anadolu'da. Birinci kocası ölmüş bir kazada. İkincisinden 3 yaşındaki çocuğunu evde bırakıp devlet demir yollarında istasyon şefi olan Rüstem Bey'e kaçmış Malatya'da. Adam Pendikli. 4 yıl önce ölünce emekli aylığı bu evi bir de Malatya'da gene ev mev bırakmış. Biraz da parası olmalı iş bankasında. Şahinde ablayı birinci kocadan olan en büyük kızını tanıyordu Halil. Dedesinin evinde birlikte büyümüşlerdi Tokat'ta. Bir levazım subayıyla evliydi. Yüzbaşı olduydu geçen Ağustos'ta herif. Faşistin teki. Harputluymuş. Kürt müdür nedir? Birecik'te görevliymiş şimdi. Evvelki yaz izne geldilerdi iki oğlan bir kız çocuklarıyla. Teyzesi Almanları övüp duran damadına pek yakınlık göstermemişti niyeyse. Evde ürkek ürkek dolaşan kızı Şahinde'ydi. Çok tip bir koca karı bu teyzem. Bir bakarsın dünya tatlısı melek, bir bakarsın cadının cadısı. Bana sevgisi erkek çocuğu olmamasından desem, erkek torunları evlerine dönüyorlar diye bayram ettiydi. Söyledi de açık açık. Halil bir gün gelmese buruşuk, çilli yüzü kaygıyla gerilmiş dikiliyordu karşısına kapıda. Beşiktaş'ta ev tutup gitmesine de kızmış, gücenmişti neredeyse. Aslında eli sıkıydı, hiçbir şeyi esirgememişti ondan. Annemi, ablasını yani çok severdi, o yüzden belki bana düşkünlüğü. Sen bu evin erkeğisin oğlum der ikide bir. Yalnız kalmaktan korkuyor belki de. Başımı sokacak bir yerim var işte. Bir de iş bulsam, yardımcı bir iş hiç değilse, yarım günlük filan. Seher ne olacak? Birbiriyle itiş kakış bir yığın sorunu ne dalıp gittiği o gece ne de ertesi gün tren vapur yolculuğunda çözümleyemedi. Sabah ilk iş postaneden parayı çektikten sonra istasyonda aldığı tanı okudu yol boyu. Kiev geri alınmıştı. Kuzeyde de ilerliyordu Kızıl Ordu. Polonya topraklarına giriyorlardı artık. Londra'daki Polonya hükümeti kimse zorla bir şey dayatamaz bize diye bildiri yayınlamış. İngiliz kuklası diye yuslar. Ekim devrimi bayramı söylevinde acılarımız, felaketimiz çok büyük oldu. Ama çabalarımız sonuçsuz kalmadı demiş Stalin. Soğuk, güneşli bir gündü. Tren penceresinden ışıltılı Marmara'ya uzakta, kabuklu sırtlarını güneşe verip maviliğe kımıltısı uzanmış, yabanıl masa yaratıkları gibi adalara, bir iki fabrika bacasının yükseldiği, dumanlı tül ardındaki zeytinburnu kıyılarına bakarken, bağıra çağıra, coşkuyla enternasyonel söylemek geliyordu içinden. Daha var, biliyoruz canım. Karaköy'de iskelede Turgut aradı gazeteden. Bir konuşması olmayacaktı. Adını vermemişti, sesinden tanıyordu Turgut. Peki deyip kapattı. Saat 12'yi geçe Gülhane Parkı'nda kimi zaman buluştukları yere gelecek demekti bu. Parkın saray burnuna bakan yüksekçe köşesinde parmaklıklar önündeki banklardan birine oturup beklemeye başladı. Yeri sarsarak geçen tren katarıyla Sirkeci'den gelip deniz kıyısındaki yıkık surların dibinden ahır kapıya dönerek uzayıp giden aşağıdaki demir yolunun ayırdına vardı. Haliç'ten Boğaziçi ağzına, Marmara'ya uzanmış çatana, vapur, tren sesleriyle uğultulu İstanbul, renkten renge, devinimden devinime geçen usta işi görkemli bir tablo gibi karşısındaydı. Galata Köprüsü, koca kentin inişli çıkışlı tüm yapıların omuzlarına basıp yükselmiş gibi dikelen Galata, Ceneviz Kuleleri, tarihin İstanbul'a vurduğu soğuk mühür, Selimiye Kışlası, uzakta Haydarpaşa, Kadıköy kıyıları, Üsküdar tepelerinden Marmara'ya sarkmış ak bulut salkımı, maviliğe çizgiler çekip duran irili ufaklı tekneler, çarpıntılı sulara dalıp yükselen çığlık çığlığa martılarıyla akıntılı saray burnu, Boğaziçi'nin kapısında gözünü Marmara'ya dikmiş İstanbul'un 24 saat uyanık bekçisi Kız Kulesi, başlarına gelecekten habersiz öylece duruyorlar. Saldıracak mı Almanlar? Yok, kara gözümüze bakacaklar. Ne güzellikleri yakıp yıktı bu karanlık sürü. İnsan değil ki Nazi. Ege'de, Akdeniz'deki Yunan adaları ellerinde. Leros'ta darma duman etmişler İngilizleri. Bir vuruşta bizim faşistleri iş başına oturtacakların akılları keserse saniye düşünmezler. Başa oturup da saldırttılar mı Türkiye'yi Sovyetlere bir bela daha Kızıl Ordu'nun başına. Bundan büyük bayram mı olur kuduz Nazi itlerine battıkları günde? Bu canavarlığa aş eren bir sürü gözü dönmüş faşist var bizde. Yeminli Sovyet düşmanı ahmak. Yükseklerde hem de genelkurmayda. İngilizler ne yapar? Sömürgelerinin yollarını kaparlar ne yapacaklar? Mısır, Basra Körfezi, Hindistan'ın derdinde onlar. Amerika Japon'la uğraşıyor. Avrupa'ya koşuyor bir yandan. Türkiye ne umurlarında? İş bize düşecek. Ak koyunla kara koyunun belli olduğu gün o gün işte. Bombalar yağacak buralara belki de. Koca Süleymaniye, Yeni Cami, tüm anıtsal yapılarıyla İstanbul yıkık duvar yığını. Çoluk çocuk on binlerce kişi. Ürpertili acılarla doldu içi. Ne yapalım? Tarih böyle. Sonunda biz kazanacağız. O ezilip acılara batan insanlar kazanacak. Sonuçsuz kalmayacak çabalarımız. Stalin onu diyor işte. Başka yolu umarı da yok bunun. Ağaçların ardından elinde paketiyle çıkıp gelen Turgut'u gördü dönünce. Patatesli kuru köfteyle helva getiriyordur. Nasıl güvenli bir sevgi duyuyordu şu oğlana karşı içinde. Köylü sırıtışına bak şunun. Ne o aga, denize bakıp şiir mi yazıyorsun? O senin işin oğlum. Nerede bizde o yetenek? Asker tayınıyla köfte çıktı paketten. Pekmezli helva ile iki de portakal. Askeri tıbbiyedeki biçimsiz ayaklarına papuç bulmak derdinden bir türlü kurtulamadığı için takıldıkları bir eski arkadaşları getiriyordu tayını. Yumruk kadar karne ekmeğine yaman destekti. Ne yapıyor senin koca ayaklı? Tayını ortadan kırarken ne yapsın dedi Turgut. Açlara tayın araklıyor okuldan. Necla'ya yollamış bunu. Kısmet sanaymış. Ses çıkarmadı Halil. Sözü geçtiği iyi olmuştu Necla'nın. Bankın ortasına aralarına yaydıkları eski gazetedeki yiyecekleri yemeye koyulmuşlardı. Ağız dolusu ekmekle köfteyi istekle çiğnemeye başlayınca gözlerini karşıdaki görüntüye dikti Turgut. Ne güzel be diye mırıldandı. Demin Halil'in duyumsadıklarını geçiriyordu içinden belki de. Sırasında nasıl da koşut çalışır kafalarımız. Şaşarım aynı şeyi duymasa. Hiç konuşmadan köfteleri bir çabuk yiyip koca helva parçasını tıkınarak yutmuştu Turgut. Yafa portakalının kalın kabuğunu tırnağıyla delmeye çalışırken anlat dedi. Çok kalamayacağım. Öylece koyup geldim masada düzeltmeleri. Evirip çevirdiği portakalı elinde söze nereden girmesi gerektiğini düşünüyordu Halil. Dönüp baktı Turgut'a. Sen anlat oğlum dedi. Parti sizde, haberde sizde olacak. Benden ne haber olacak? Bekle dediler. Babali'yi bekliyoruz. Halil'i sevindirmişti bu yanıt. Daha çok beklersin diyecekti demedi. Sabırsızlandı Turgut. Sen anlat bakalım. Bir şey var sende. Boşuna çağırmazsın. Boşuna çağırmamıştı ya, ikircikliliği atamıyordu bir türlü. Söylemeli miydi? Neyi ne kadar söylemeliydi? Pat diye söze girdi sonunda tutamamış gibi. Yukarıyla görüştüm. Ağzına atacağı portakal dilimi elinde kalmış gibi duralayarak dönüp baktı Turgut. Nasıl yani? Anlamlı biçimde gülümseyerek başını salladı Halil. Söze gerek yoktu. İsteği kesilmiş gibi portakalı yandaki kağıdın üstüne bıraktı Turgut. Anlatsana ulan dedi evecenlikle. Seni görmek istiyorlar dedi mazlum. Gittik biz de. Kasılıyor görünmemek için kendini biraz da zorlayarak dümdüz anlattı olayı. Sorumlu biriyle uzun bir konuşma yapmışlardı dün gece. İşi onun üstlenmesi isteniyordu. Daldığı kısa sessizlikten sonra Halil'e döndü Turgut. Sen ne dedin? Ne diyeceğim? Söyledim durumumu. Gizli bir yer gerek önce. Para ister. Bir duralamadan sonra isteksizce ekledi. Para sorununu çözeriz diyorlar. Gene bir süre sessizlik çöktü. Dalgın mırıldandı Turgut. Ne yapacaksın peki? Dışlayıcı soru yüreğine battı birden. Kendini tutmaya çalıştı. Bilsem sana gelmezdim. Sessizlik donup kalmıştı aralarında. Korkuyor diyeceksin şimdi. Dönüp baktı Turgut'a. Ne gereği vardı bu sözün şimdi? Hiç de aklından geçmiyordu böyle bir şey. Yavaşça sürdürdü Turgut. Şimdi biz partideyiz. Onlardan habersiz bu işe girmek çok ters değil mi? Provokasyon gibi. Söylemeye kalksak nasıl söyleyeceğiz? Sepetlerler hemen bizi. Sorulmaz böyle şeydi aslında. Duralayıp mırıldandı dalgınca. Ne bileyim. Partiden kovulacak diye korkuyor demek. Aşağı yukarı bildiği beklediği şeylerdi Turgut'tan duydukları. Büyük devrimci yanlış adım atar mı hiç? Niye çağırır da sorarsın öyleyse? Kalkıp gitmek geçiyordu içinden. Her şeyi koparıp gideceğiz yani. Dönüp baktı Turgut. Dalgın duran Halil'i yavaşça sarsmak isteği duymuş gibi. Ne diyorsun dedi. Aradığı yakınlığı bu basit soru getirivermişti sanki. Kımıldayıp öne arkaya sallandı bir iki. Bilmiyorum vallahi dedi. İsteksizce portakalını soymaya başladı ağırdan. Benimle konuşacağını biliyorlar mı? Şaşırmış gibi baktı Turgut'a. Nereden bilecekler dedi. Mazlumun yanında beni biliyor onlar. Başka arkadaşlarım olduğunu da söylemişse mazlum. Sizin adınız geçmiyor. Söylese miydim? Yok, niye söyleyeceksin? Ama kendilerinden de başkasına söz edilmesini istemezler. Çok gizli bir iş, doğal. Tam konspirasyon gerek. Öyle gider ki her şey bombok olur valla. Anladık oğlum, bunu biz de biliyoruz. Nasıl çözeceğiz? Gelmese miydim sana? Senin de bildiğin bir iş bu. Konuşmadık mı daha önce? Sessiz kaldı Turgut. Düştüğü açmazın ayırdığında olmalıydı. Niye gerekli olmuştu yüzüne vurulması? Partiyi bulmak için aranıp durdukları günlerde değildiler artık. Gelip çatmış yol ayrımında işin tam bilinciyle adını koyamamanın şaşkınlığıydı yaşanan. Aşmak gerekti bunu. Dönüp bak oğlum dedi Turgut. Yarın casusluk diyecekler bu işe. Sen şimdi... Ağzından kapar gibi kesti Halil. Biz ne biliyoruz ki casusluk yapacağız ulan dedi. Portakalı kaça aldın onu mu söyleyeceksin? Casusluk yukarılarda yaparlar. Askeri planları satarlar, devlet gizlerini. Çoktan sattılar belki de satılacak bir şeyleri kaldıysa. İyi, beni inandırdın. Ne aptalca sözler edersin bazı valla. Sen bilmiyorsun sanki bunun nasıl bir iş olduğunu. Anasını sikerler partinin ulan. Öyle gün doğar ki pezevenklere provokatör olur çıkarız biz de. Gel de temiz ondan sonra. Baş hayına çıkmış adımız. Kendi içine okur gibi konuşan Turgut'a niye tutamıyordu kızgınlığını? İyi oğlum, ben aptalım belki de dedi. O kadar derinine inemem. Böyle bir günde ölüm kalım kavgasında Sovyetler tüm insanlık şunu derlermiş de bunu derlermiş de derlerse derler. Casus mu diyecekler? Desinler. Demiyorlar mı? Dünya devrimi için ne gerekliyse onu yapmak görevimiz bizim. Tarihin dönemecindeyiz be. Tutturmuşsun bir parti diye. İçindeyim diyorsun. Söylesene bana ne yapıyorlar? El kadar kağıt basacaklar. Nasıl yüzlerine gözlerine bulaştıracaklar onu da görürsün. Şimdiye kadar neredeydiler? Almanlar yüz geri kaçmaya başlayınca bu komünistlikleri geldi akıllarına. Gözleri uzaklara takılı dinliyordu Turgut. Onun bu tepkisiz sessizliğinden güçlenmiş gibi yeniden aldı Halil. Hem partiye ne olacak dedi. Ne ilgim var benim partiyle? Bir tek senin durumun. Birbirimize de mi güvenmeyeceğiz? Başka kimseyle konuşmuyoruz ki. Bizden mi alacak polis? Partiye martiye bulaşacak yanı yok bu işin. Bombalar yağınca herkes bir deliye yarın. Kimi bulacaksın? Tek umut kapımız bu olacak. Faşist köpeklere mi bırakalım ülkeyi? Bir şey istediği yok oğlum adamların bizden. Aygıtı saklayın, koruyun kendinizi. Koparmadan kesintisiz biçimde sürdürelim diyorlar ilişkimizi. Parti parti olsa onların düşünmesi gerek. Yarın Almanlar indi mi buraya? Ne biliyoruz düşünmediklerini? Duraladı Halil. Ne güzel anlatıyordu. Ayağına nasıl takılmıştı şimdi bak. Hep böyle yapar bu oğlan. Varsa bir bildiğin söyle. Benim ne bildiğim olacak? Bana mı söyleyecekler? Niye söylesinler? Dost doğru değil mi bunlarda? Doğru. Gene de güç tutuyordu kızgınlığını. Hep böyle uyduk oğlum yıllarca, unutma. Görürsün bir bok düşündükleri varsa elimi keserim ben. Boş ver bunları. Yere basalım ayağımızı. Hem onlar düşünmüşlerse düşünmüşler, ne yapalım yani? Biz üstümüze düşeni yapacağız. Gözleri ileride, sessizdi gene Turgut. Çöküveren durgunluğun altını çizer gibi yeri sarsarak bir tren geçti Sirkeci'ye doğru. Ev bulmak gerek önce. Turgut'un kendi kendisiyle konuşur gibi söylediği söze içine dolu veren bir ısıyla döndü Halil. Karşı çıkmıyor artık. Sevincini niyeyse belli etmemeye çaba göstererek başını salladı ağır ağır. Sorun o, dedi kuru bir sesle. Başta para sorunu. Yoluna girmiş konuşmayı bozmaktan korkan bir özenle anlatmaya başladı. Para almak istememesini, adını vermeden Mihail'in söylediklerini aktardı. Dalgın, suskun kaldılar gene. Tüm paramızı koysak bulamayız öyle bir yer. Turgut'un sözlerinden karamsarlık içinde değil, bir önerinin bekleyişinde buldu kendini Halil. Necla'nın evinden yararlanmayı mı düşünüyordu? Sözünü etmişlerdi bir ara. Açsa mıydı şimdi? Ondan gelmedikçe olmazdı. Odunluk gibi bir yer var bizim bu evde. Orada bir şey yapılabilir mi diye düşünüyorum. Ama Allah kahretsin, ablam var. Artık mutluydu Halil. Çözümü birlikte aramalarıydı önemli olan. Bir yolu bulunacaktı nasıl olsa. Para sorunu gene tartışmaya gelince, doğru söylemiş adam, dedi Turgut. Nereden bulunacak onların destekleri olmazsa? Kimse zıkkımlanacak değil ya bu parayı. Gözlerinin içinde Halil'in çok iyi tanıdığı alaylı gülücük pırıltısıyla gözlerini dikti bir süre. Başıyla göstererek, ona sor istersen, dedi. Sandıklar dolusu altın almış elinden, biliyorsun. Zor görürdü o bu heykeli yoksa. Birden algılayamamış gibi dönüp baktı Halil. Çevresindeki dökülmüş kuru yapraklarla çıplak dalların ortasında, yalnızlığı içinde dikili duran saray burnundaki Atatürk heykeliydi Turgut'un gösterdiği. Alaycı gülücüğünü tatlı bir sululuğa dönüştürdü. Eskilerde yaptığı gibi, artık senin heykele de bir yer düşüneceğiz aga, dedi. Ha siktir ulan, şimdi ciddi ciddi konuşuyoruz şurada. Biz de ciddi konuşuyoruz oğlum, güldüme ne bakıyorsun? Kaç kişi var ülke uğruna böyle kelleyi koyacak bugün? Kalktı Turgut, gazeteye geç kalıyordu. Parkın ağaçlıklı ara yollarında yürümeye başladılar. Pek birlikte görünmemek için hafta başında buluşma sözüyle ayrıldılar biraz sonra da. Önce şu ev işini düşünüp bir yol arayacaklardı. Bir çözüm de yoktu ortada ya, niye böyle güvenle duyumsuyordu kendini? Tedirgin de olsa mutluydu, sevinç vardı içinde. Yağmur mu geliyordu? Bir iki damla düştü uzattığı elinin üstüne. Ağaçların tepesinde bulutlar dolanıyordu. Kafasında bir bulanıklık vardı Sahir Hoca'nın. Nedenini bulup söyleyemiyordu yalnız açık açık. Turgutların yakınlarına taşınmasıyla başlayan bir tedirginlik miydi? Belki de öyleydi. Asıl tedirginlik de Nedret'le bir türlü konuşamıyor olmasıydı bunun. Karısıyla her şeyini bölüşmeye öylesine alışıktı ki düzeni bozulmuş olmanın yarattığı sallantı içindeki her şeyi bulandırıyordu sanki. Böyle değildik biz. Nedret'te de bir durgunluk var. Ben karımı kıskanıyorum. O da Turgut'a aşık. Oldu mu? Olmuyordu. İşi o kadara vardıramazdı çünkü. Niye vardıramazdı, onu da bilmiyordu. Onulmaz bir onur kırıklığına düşerdi böyle düşünürse. Öyle değil mi? Evet öyle. Nedret'le konuşamaması da ondan olmalıydı. Nedret'in çocuk sevgisini biliyordu, kendi de severdi çocukları. Serpil'e düşkünlüğünü yadırgar olmuştu gene de. Serpil onlardayken akıllı kaynana diye takılırdı Nedret'e. Gelin adayını daha yavruyken denetime aldın. Her okul dönüşü abilerine koşturup evin içindeki varlığını eskisi gibi sürdüren bu mızmız kız da çok geliyordu ona artık. İkide bir Serpil'i almaya ya da yoklamaya gelen Turgut da asıl çok gelen biliyordu bunu. Çocuğun ne suçu var? Evinden pek çıkmayan Mediha Hanım'ı az görmüştü. Hastaneden eve geldiği akşam yemeği almıştı Nedret onları. Yorgun, durgun bakışlı bu güzelce kadının, hele Turgut konuşurken kardeşinin üzerine diktiği gözlerinde saklı duran kıvılcım, pek de yakınlık duymadığı Freudçu açıklamaları düşündürmüştü nedense. Kardeşine vurgun mudur, nedir bu kadın? Kimi kuzey ülkelerindeki kardeş ilişkileri üzerine duyduğu, kendine her vakit çok itici gelmiş öyküler anımsadı, acır oldu kadına. Nedret'in gösterdiği yakınlığı da aşırı buluyordu. Eve gelip de annelerinin Mediha teyzelerde olduğunu duyunca güç tutuyordu kendini çocuklara bir şey belli etmemek için. Nedret'e takıldı bir keresinde. Bir de ben mi girsem tımarhaneye, dedi, üstüme böylesine düşmen için. Aman saçmalama deyip geçti Nedret. Tımarhane sözüne de bozulmuştu belli ki. Doğru da değildi o sözcüğü kullanma. Serpil konusunda uyardı bir günde. Bu kızı baş başa bırakıp gidiyordu olanlarla. Ya gizli bir işlere kalkarlarsaydı? Kıpkırmızı olmuştu Nedret. Böyle kötü şeyler senin aklına gelir ancak, dedi. Onlar çocuk. Bir sürü oğlan çocuklarlaydım ben o yaşta. Bir halt mı geldi başıma? Oysa içten de Sahir. O yaştayken mahalledeki kız çocuklarıyla ne işlere kalkıştıklarını çok iyi anımsıyordu. İstemeden sustu. Biliyordu. Turgut ilişkilerine alışması gerekti. Ne vardı alışılmayacak? O kadar doğaldı ki her şey. Aslında seviyordu, beğeniyordu da bu yetenekli olanı. Göze batacak kadar da yakışıklı. James Stewart mı ne diyorlarmış fakültede kızlar, şu sinema artisti. Gazetede bir gün Ankara'dan geldiğinde Refik söyledi şaka arasında. Utandı, kızarıp bozardı oğlan gülerken. Böyle de çekingen bir yanı var. O yamuk ağızlı Amerikan artistinden daha yakışıklı bence. Erkek güzeli tam. Yörelerinde dolanıp duran bu yakışıklı gözüne mi batıyordu artık? Nice yakışıklı kişiler olmuştu. Hele Nedret'in müzik çevresinde. Kontrbas çalan oğlan neydi adı? Yüz bulamayınca evlenme önermiş ben Paris'teyken. Yakınlarından biri söylemişti bunu da. Bütün kızlar peşindeymiş oğlanın. Böyle şeylerden söz etmez Nedret. Soylu karım benim. Sen de soylusun. Leningrad'daki Nadya olayını söylemedin sen de. İçine ağırlık çöküyordu anımsayınca. Niye saklamıştı sanki? Şimdi de söylenir miydi? Nesini söyleyecekti bir günlük olayın? Bir saat bile sürmez. Olup biter her şey. Ne bir günü. Ne diye bu saçma şeylere takıyordu kafasını? Yapacağı bir sürü iş vardı. Son günlerde üstünkörü el atıp bıraktığı bakanlık tercüme bürosundan yollanan çeviriler hemen de olduğu gibi yatıyordu çekmecede. Ankara'dan isteyip duruyorlardı. Paraya da öyle gereksinimleri vardı ki. Çalışmak için evde masasına oturunca dalıp gidiyordu kafasına saldıran eciş bücüş düşüncelerle. Saatlerce oturup pek bir şey çıkarmamasını kitabın ağırlığına vermişti Nedret. Çok mu güç dedi bir gün. Bir süre öylece baktı. Çok güç dedi. Çocukların annelerini çağırmasıyla çıkıp gitmişti odadan. Nereden anlasın ne demek istediğimi? Benim gibi bulanık değil ki içi onun. Değil mi? Kimin için açıp bakabilmişiz? Kendi içimize mi? Gazeteden yorgun geliyorsun dedi bir gün Nedret. Ondan belki. Yorgun değil, bezgin duyumsuyordu kendini gazetede. Kolay olmasa da işe kaptırınca kurtarıyordu. Sorgulama eve gelip de masasına oturdu mu başlıyordu. Günler var ki birlikte de gitmiyorlardı yatmaya. Nedret çocukları yatırıp karşıki koltuğa çökünce daha bir iki söz ederken ya da bir kitaba göz attığı sıra yorgun argın esnemeye başlıyor, usulca kalkıp masasında çalıştığını inandığı Sahir'e ürkek bir gülümsemeyle iyi geceler diledikten sonra çekiliyordu odasına. Sahir yatmaya gittiğinde çoktan uyumuş oluyordu. İlk adım atan hep kendisi olmuştu cinsel yaşamlarında. Çekingen kalmıştı Nedret, utangaç biraz da. Karısının bu tutumu mutluluk vermiş, gücüne güç katmıştı sanki. Yatakta azgın, yırtık Janet'i düşünürdü bazı. Hiç de özlem duymadan. Mart kedisiydi karı, paralar adamı. Benzeri birkaç kadına daha yatmıştı. Bir de orospularla. Görev de onlarınki yapmacıktı. Nadia ile güzel bir gündü, geçmiş bitmiş. Yıllara karşın içi sevgiyle kaynıyordu Nedret için. Şimdiye dek tanımadığı bu yabanıl duygu ağrına gidiyordu. Kıskançlık mı denecekti şimdi buna? Ara vermeden sinsice kemirip duruyordu içinde bir yeri. Gece olup da uyuyan karısının yanına yavaşça uzanınca Nedret'i her anımsayışında içinde dipdiri bekleyen sevecen istek kavurucu bir buğuyla gevşeyip çöküveriyordu yüreğine. Nedensiz bir küskünlük yaşıyordu. İçinden kırılmıştı. Niye? Asıl neden ondaki neredeyse çöküntüye varacak bu ruhsal depreme Nedret'in ilgisiz kalmasıydı belki. Ayırdığında değilse, olamamışsa, bağışlanmaz olan da oydu işte. Nasıl bilemez benim ona bu kadar yabancılaşamayacağımı? Demek kendince de nedenleri var ki bunu doğal görüyor. Buraya vardım iyice kararıyordu içi. Bir gece sabaha karşı uykuyu delen güdüsel bir sokuluş uyanıp coşkulu sevişmeye geçivermeleri de dağıtamamıştı bu karartıyı. Böylesi uyur uyanık sevişmelerin bir iki yinelenmesi değiştirmek değil, yerleşip kök salmasına neden oluyordu içini kemirip duran duygunun. Doğal yaşamları bu muydu artık? Öteki karı kocalar gibi demek. Eski günlerini unutup alışmak zorundaydı. Nasıl katlanacaktı buna? Hem niye katlanacaktı? İçine çöken bu tortu ya katılaşıp taşa dönerse? Hiç yoktan bir çatışma çıktı bir gün aralarında. Daha doğrusu çatışma çıkardı Nedret'le. Oğlanların papuç eskitmelerinden bıkmış Sahir. Avaz avaz bağırarak söylemişti bunu. Eve girdikleri yok. Bırak mahallede büyüsünler diyen sensin. Ne kadar yerindeydi Nedret'in yanıtı.